Merhaba, Tarihin Gör Dediği podcastımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz kıymetli dinleyenler. Bugün biraz farklı bir konuyu konuşacağız, sinemadan bahsedeceğiz. Tarihi olaylar beyaz perdeye aktarılırken insanların görüşleri manipüle edilebilir mi? Bu noktada toplumların tarih algısına yön vermedi. Hollywood'daki Yahudi etkisinin tarihi arka planını İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden akademisyen, aynı zamanda televizyon programcısı Mehmet Önder'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Betül Hanım.
Şimdi öncelikle hocam sinemanın kısaca bir tarihini, doğuşunu konuşalım. Bununla beraber sinemanın tarihle ilişkisine de değinelim. Nitekim ortaya çıktığı ilk günden beri tarihle iç içe olmuş bir sanattan bahsediyoruz. Şimdiye kadar tarihi olaylardan yola çıkılarak birçok senaryo yazıldı, birçok film çekildi ve dünyada da ülkemizde de en çok izlenen yapımlar arasında tarihi işler var. Bu noktada filmlerin tarihsel olayları aktarmada nasıl bir rolü var? Sinemayla toplumların tarihi algısına yön verilebiliyor mu hakikaten hocam?
Bu soruların hepsi ayrı program aslında konusu olabilir.
Evet.
Ben dilim döndüğünce, gücüm yettiğince anlatmaya çalışayım. Seyircilerimize öncelikli olarak merhabalar diyorum. Ve eğer bayram öncesinde yayınlanacaksa Ramazan-ı Şerifleri hayırlara vesile olsun. Bayram sonrasında yayınlanacaksa bayramlarını kutluyorum. Hatta şimdiden de kutlamış olayım. Tabii ki buruk dönemler, buruk zamanlar. Aslında ümmet coğrafyayı dikkate aldığımız zaman çok uzun zamandır gerçek manada bayram yapamıyor. Dolayısıyla yani bazı şeylerin farkında olduğunuz zaman daha az güler, daha az eğlenir. Bayram tadında yaşayamazsınız. Bu çok normaldir. İnsanlar bunu çoğu zaman tercih etmezler. Bu kendiliğinden oluşur. Hani bazı insanlar vardır, dünya yansı umurunda değildir. Ama bazı insanlar vardır, her acı onun yüreğini sızlatır. Ben o nedenle diyorum ki insan evet doğar ama insan kalabilir mi? İnsan kalabilmenin yolu başkalarının acısını kendi derdi olarak hissedebilmesidir insanın. Gerçekten insanın kendiyle ilgili karar verebilmesi çok güçtür. Ben nasıl bir insanım sorusuna cevap verebilmek çok güçtür. Çünkü insan kendisine tarafsız olamaz. Eğer çok iyi anlamak istiyorsa ben nasıl bir insanım diye sorması gereken ilk soru kanaatimce ben başkalarının acısıyla dertlenebiliyor muyum? Yüreğim sızlıyor mu? Başkalarının acısını acaba yüreğimde hissedebiliyor muyum? Bu bir insan için bana sorarsanız en önemli değerlendirme kriterlerinden biridir. Diyelim bunu şunun için söyledim. Evet bayramlıyorum ama bizi bu programı seyreden ve dinleyen herkes eminim ki yani bu programı dinlediği ve seyrettiği için farkındalığı yüksek, düşünen, soran, sorgulayan insanlardır ve onların gerçek manada gülmesi, eğlenmesi mümkün değildir dünyada bu kadar acılar varken. Efendim sorunuza hatta sorularınıza gelecek olursak ben şimdi tabii çok uzun uzun sinemanın doğuşunu anlatmayayım ama sanıldığı gibi sinema Amerika'da doğmamıştır. Sinema bizim bildiğimiz manada sinema Fransa'da doğmuştur. Çok bilinen kardeşler var, Lumière kardeşler. İşte onlar çok daha eski olan fotoğraf buluşunu işte ışığın önünden 24 kare geçirmeyi akıl ederek akıcı hale getirmiş. Yani fotoğrafı hareketli hale getirmiş ve bu film dediğimiz bir şey olmuş. Şimdi tabii o dönemki insanları düşünürseniz çok olağanüstü bir buluş. Fotoğraf tek başına çok önemli bir buluş. Hatta fotoğraf bulunduğunda insanlar diyor ki şimdi resim sanatı ölecek mi? Tıpkı sinema sanatı doğduğunda tiyatro ölecek mi diye sormak gibi. İşte bu yakın bunların hepsi bir devrim sayılır insanlık tarihinde. İşte fotoğraf sanatı evet ortaya çıkıyor ama resim sanatı ölmüyor. Hatta bana sorarsanız resim sanatı daha da revaç kazanıyor. İşte sinema doğuyor ama tiyatro ölmüyor. Tiyatro evet başka üsluplar gelişiyor tiyatroda. Ama bu zaten sanattaki değişimler sosyal değişimlere paralel olarak ilerlediği için her zaman olacaktır. Çünkü toplumlar değişiyor. Dolayısıyla fotoğraf ortaya çıktıktan sonra hareketli hale alması, sinema daha doğrusu filmi ortaya çıkardı. Bu filmlerin konulu hale gelmesi, işte bir şeyleri anlatmaya başlaması, yavaş yavaş edebiyatla filmi buluşturdu. Edebiyatla filmin buluşması da yavaş yavaş bizim bugün sinema sanatı dediğimiz, işte oturup o seyrettiğimiz işleri ortaya çıkardı. Tabii bu çok önemli bir şey. Neden? Çünkü şöyle düşününüz, Artık bir yere gitmeden orayı görme imkanı sahibi olduğu insanlar. Ne kadar enteresan. Şu an bizim için bu çok normal. Bugün kameralı telefonları açıyoruz, birbirimizi seyrediyoruz mesela. Ya o dönem düşünsenize, çok bilinen bir ülkeden hadi bahsedeyim. İşte diyelim ki Amerika. Bugün Osmanlı vatandaşı Amerika'yı duyuyor ama Amerika'nın nasıl bir yer olduğunu bilmiyor. Derken Amerika'dan filmler gelmeye başlıyor. Amerika'nın sokaklarını görmeye başlıyor. Ben yakın zamanda bu internetteki video platformu, en yaygın olan video platformunda bazı yıllara ait filmleri bulma imkanı var. İşte giriyorsunuz 1940'lı yıllar İstanbul, 1960'lı yıllar işte New York. 1910'lu yıllar New York'u açtım, seyrettim. Şimdi o filmler de geldi Osmanlı'ya. İşte Sponek meşhurdur. Beyoğlu'nda ilk mekan bir şeymiş, bir alkollü mekanmış. Hala bu arada o bina ayakta. Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu o dört yolda sağ tarafta. Yani İstanbul'a yolu düşen herkes aslında çok yakınından geçmiştir oranın. Sponek birahanesi denir. Bir tabela vardır. Osmanlı'da ilk film burada seyredilmiştir yazar. Tabii o zamanlar sessiz sinema var. Beraberinde yeni iş kapıları açıyor aslında sinema. Niye? Müzisyenler de müzik icra ederek eşlik ediyor. Canlı müzik. Sonra işte ses ekleniyor sinemaya. Hatta bu ses eklenmesine en ciddi karşı çıkış, şaşırtacak şimdi seyircilerimizi bu bir iki, Charlie Chaplin'den geliyor. Çünkü Charlie Chaplin diyor ki, ben bugün İngilizcenin bilinmediği coğrafyalara da ulaşıyorum. Ama eğer sinema sesli sinema haline gelirse ben istediğim coğrafyalara ulaşamayacağım. Sinema aslında kısıtlanmış olacak der. Fakat tabii teknolojiye karşı gelmek mümkün değil. Sinema sesli hale gelir. Dünyada biz bugün dört önemli sinemadan bahsediyoruz. Biri işte sinemanın doğduğu ülke Fransa. Biri sinemanın sektör haline geldiği Amerika. Diğeri Sovyet sinemasıyla zirveyi zorlayan işte Rus sineması ve sonra Humeyni devrimiyle bugün dünyada önemsenen sinema İran sineması. Dört önemli sinema, birbirinden farklı coğrafyalar, birbirinden farklı sinema anlayışları ama sinema sanatına gerçekten iyi eserlerle, farklı bakışlarla işte ulaşan işler yapıyor bunlar. Şimdi diğer sorulara eğer geri dönecek olursak,
Hocam aslında ben burada özellikle sinemanın doğuşunu o Hollywood'a temel oluşturması kapsamında özellikle sormak istedim. Muhakkak bağlayacaksınızdır siz. Hani Yahudi lobisini oluşturması yönüyle o kardeşlerin doğuşu etkisi vardı zannediyorum. Okuduğum yazılarda bahsi geçiyor. Sinemanın doğuşuna bağlıyorlar çünkü Yahudi lobisini. Bilhassa aslında ilk soruş nedenim bundan kaynaklıydı. Tekrar bir parantez açmak istedim.
çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum katkınız için. Şöyle, şimdi bir defa bütün devrimlerin arkasında, yani bunu ben söylemiyorum, bütün devrimlerin arkasında, yani bu Fransız devrimi olsun, Bolşevik devrimi olsun, hatta az önce söylediğim İran'da Humeyni devrimi, Şia devrimi olsun, bütün önemli devrimlerin ardında mutlaka Yahudilerin olduğunu görüyoruz. Direkt ya da dolaylı olarak. Şimdi sinemada bir devrim. Yani sinemanın arkasında Yahudilerin olmaması mümkün değil. İki nedenden dolayı mümkün değil. Birincisi çok sanatçı yetiştirmiş Yahudiler, özellikle Avrupa'da. İkincisi sinema sanatı sanatlar içinde en çok paraya ihtiyaç duyan sanattır. Yani paraya en çok ihtiyaç duyan sanat sinemadır. Bugün oturup siz üç boya kullanarak evinizde resim yapabilirsiniz. İşte kaleminizle oturup bir kenarda şiir yazabilirsiniz. Ama sinemayı icra etmek için sizin yani kısa film bile çekmek için en azından teknik imkanlara sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla para nerede? Para özellikle son 150 yıldır Yahudilerde. Bunun çeşitli nedenleri var. Yani Yahudiler çok zeki oldukları için değil. Yani şimdi oraya da çok uzun girmek istemiyorum ama çok özetle söyleyeyim. Bir defa Yahudiler göç etmek mecburiyetinde kaldılar. Göç etmek insanların zihnini açar. Göç etmek insanlarda tecrübe oluşturur. Hayatta kalma çabası insanları daha pratik düşünmeye, pratik üretmeye sevk eder. Sonra özellikle Hristiyanların Yahudiler üzerindeki baskısı Yahudilerin birlik ve beraberlik içerisinde kalmasını sağlamıştır. Bir de Yahudiler köylerde de yaşayamamıştır. Hep şehirde yaşamıştır. Şehirde yaşayan insanlar eğitime önem verirler. Şehirde yaşayan insanlar okumaya önem verirler. Dolayısıyla hani biz deriz ya külfet gibi görünen her şeyde nimet vardır diye. Yahudiler için de bu böyle olmuştur. Yani baktığınız zaman onları işte olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz süreç uzun vadede bugünkü noktaya getirmiştir. Ve Yahudiler propagandaya çok önem vermiştir. Şöyle düşünün, bugün işte bir içecek, asitli bir içecek firması, markası var hepimizin bildiği dünya çapında. Yani bugün Türkiye'de işte Ramazan-ı Şerif'i hatırlatan en önemli marka araştırması yapıldığında açık ara o asitli içecek markası söyleniyor bizim halkımız tarafından. Niye? Reklamlar. Hatta onların bir sözü vardır. 10 liran varsa işte 1 lirasıyla üret, 9 lirasıyla tanıt derler. Tanıtıma çok önem verirler, reklama çok önem verirler. Kendilerinden olan insanları çok tutarlar. Dolayısıyla şehirde yaşamak, işte sürekli göç etmek, hayatta kalma çabası, işte çok kısa sürede üretmek ve bunu satmak zorunda olmaları ve birlik beraberlik içerisinde kalmak mecburiyetinde olmaları onları ne yapmıştır? Başarılı olmak mecburiyetinde bırakmıştır. Dolayısıyla para onlarda son 150 yıldır. Dolayısıyla dünyevi güç onlarda. Sinema para gerektiren bir sanat. Onların sinemada olmaması mümkün değil. Üstelik tanıtıma yani reklama da çok önem verdiklerini söyledim az önce. O yüzden sinema tam da onların alanı. Şimdi çok önemli yönetmenler mi yetiştirdiler Yahudiler? Hayır. Az sonra onu anlatırım inşallah size. Ama sinemayı çok iyi kullandılar. Bir şey sormuştunuz bu arada.
Evet hocam, aslında tam ona değinebiliriz. Şimdi siz tarihi arka planını Hollywood'da, işte sinemada daha doğrusu, Yahudi etkisini çok güzel anlattınız. Biz tarihi olayları aktarmada sinemanın nasıl bir rolü var? Yani toplumların tarih algısına yön verebiliyor mu, verebilir mi? Aslında bunu konuşup sonra da Yahudi lobisinin nasıl sinemayı bu noktada kullandığına geçmek istiyorum. Yani öncelikle aslında bu sorunun cevabını verdikten sonra belki devamında konuşmak daha doğru olacak.
Tarih kazananlar tarafından yazılır. Dolayısıyla kazananlar her zaman hakkıdır tarihe göre. Resmi tarih kazananların tarihidir. Dolayısıyla eskiden kazananlar kitap olarak yazar, çocuklara okuturdu. Şimdi yine kazananlar film olarak anlatıyor. Gücü varsa dizi çekerek anlatıyor. Ve toplumlar bundan etkileniyor. Evet, bu çok etkili bir araç. Bu yeni bir şey de değil üstelik. Özellikle Sovyetler Birliği'nin işte Lenin'le 1920'li yıllarda başlayan sinemayı propaganda aracı olarak görme ve kullanma çabası sinemanın etkisini geniş kitlelere kabul ettirdi. Ve dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı anlatıldı sinemada, İkinci Dünya Savaşı anlatıldı. Bu savaş sonrasında da propaganda sinema üzerinden devam etti. Geldiğimiz noktada çok bilinen bir şey söylenir oldu. İşte Amerika bir yeri işgal etmeden önce sinemasıyla bunu zihinlere dayatır. Yani sinemayla işgal eder. Ondan sonra gerçekten de gider ve işgal eder. Çünkü insanları hazırlar, ikna eder. Ondan sonrası zaten kolaydır. Gider ve bunu yapar. İş bu noktaya kadar geldi. Eskiden bu farklı yöntemlerle yapılıyordu. Bugün sinemayla yapılıyor. Çünkü en kuvvetli tebliğ aracı işte baştan beri söylediğim gibi sinema. Yahudiler özellikle kendinden olmayan, kendi için tehlike gördüklerini ortadan kaldırdı ve kendinden olanları da bize sinemayla hoş gösterdi. Şimdi ben bir iki örnek vereyim aklıma gelmişken. Patton, ünlü bir Amerikalı general var. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın en önemli cephelerinde çok başarılı savaşlar vermiş bir general Patton. Hatta bu Patton'la ilgili Ketebe Yayınları çok güzel bir kitap yayınları, tavsiye ederim. Patton savaş bittikten sonra Almanya'da gazetecilere açıklama yapıyor. Yahudilerin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Patton sözde soykırıma inanmayanlardan. Zaten bu işte soykırım olmuş mudur, olmamış mıdır? İşte biliyorsunuz soykırım önce işte 300 bin insanın öldüğü söylendi. Sonra işte 500 bin denildi. Sonra 1 milyon denildi. Sonra 6 milyona kadar çıkardılar. Yani bunu konuşmak, bunu tartışmak acaba demek Avrupa'da suç. Öyle düşünün. İşte Yahudi soykırımı var mıydı, yok muydu diyemiyorsunuz mesela. Patton savaş sonrası işte sözde Nazi kamplarından çıkan Yahudileri göstererek gazetecilere bunların ne kadar tehlikeli olduğunu, hatta seyircilerimizden özür diliyorum ama Patton'ın tabiriyle söyleyeceğim, bunların hayvandan daha aşağı olduğunu falan söylüyor. Dolayısıyla bir bakıyoruz Patton Almanya'da bir trafik kazasıyla ölüyor. Ölümü çok şaibeli. Tabii işte bize resmi tarih gayet normal bir ölüm olduğunu anlatıyor. Araştırma yapılmıyor. İşte üstü örtülüyor, kapatılıyor ve Patton gibi çok önemli bir tarihi figür yok oluyor. Sonra Patton'ın filmi çekiliyor bakın. Bol miktarda Oscar veriliyor. Ama Patton'ın bu yanı, yani Yahudileri bir tehlike olarak görmesi kesinlikle bu filmde yok. Hatta Yahudileri işte soykırımdan kurtardı. Ne oldu? İşte Patton'ın ölümü normalleştirildi zihinlerde, ortadaki şaibe kaldırıldı. İşte Patton'ın Yahudilere bakış açısı artık insanlar tarafından düşünülmez ve söylenmez hale geldi falan. İkinci örneğin Kennedy. Kennedy işte bildiğiniz gibi Amerika'nın gelmiş geçmiş adı en sık tekrarlanan, hatta en aykırı başkanlarından biridir. Kennedy de bir suikastle ortadan kaldırıldı. Fakat bu suikast o kadar akıl almaz ki. İnanılmaz yani. Bugün Kennedy'nin suikastinin şaibeli olmadığını söyleyen bir kişi bile yok neredeyse. Detaylara girmeyeyim. Bununla ilgili pek çok belgesel var, kitap var. Fakat bir Amerikan başkanını bir kişinin elinde işte bir şeyle, tüfekle bilmem kaç yüz metre öteden vurduğuna inandırmaya çalıştılar. Sonra o kişinin yakalandığını söylediler. O kişiyi bir başkası öldürdü. Sonra o güya katil olan kişiyi öldüren kişiyi de hapiste öldü diyerek yok ettiler. Ve Kennedy suikastinin üstü kapatıldı. Sonra ne oldu? Pek çok Kennedy filmi çekildi. Şimdi Kennedy niye önemli Yahudi meselesinde? Kennedy kipa takmayan, İşte kipa bu Yahudilerin başına takan, biz Müslümanların takkesinin işte küçüğü, başlık. Onu takmayan nadir başkanlardan biridir. Yahudilere bakış açısı son derece mesafelidir ve hatta Yahudiler için bir tehlikedir o dönemde. Çünkü pek çok eleştirisi var Yahudilere dair ve uzak duruyor. Nihayetinde Kennedy ortadan kalkıyor. Kennedy'nin yerine gelen başkanlar kaldığı yerden Yahudi seviciliğini devam ettiriyor. Şimdi bunun tabii tarihsel nedenleri var. Fakat sinemaya bağlarsak Kennedy hakkında çekilen filmlerde yine ne yaptı? İşte Kennedy suikastini bizim artık düşünmemizi ortadan kaldırdı. Kennedy'yi bir film karakteri gibi, işte Kennedy'yi işte alelade bir Amerikan başkanı gibi aşklarıyla, işte yok efendim başkanlığında yaşadığı zorluklarla falan anlatan filmlerle dikkatimizden kaçırdılar. Tabii bu arada şunu da gözden kaçırmayalım. Bu filmler çekiliyor. Sonra halkımız tarafından Oscar diye bilinen, aslında gerçek adı akademi olan ödüllerle de bu yapımlar ne yapılıyor? Ödüllendiriliyor. Şimdi kesinlikle şu bilgiyi vermek mecburiyetindeyim. İnsanlar genel olarak Oscar diye bilinen bu akademi ödüllerini lütfen sinema sanatıyla ilişkilendirmesinler. Oscar hiçbir zaman sinemanın sanat yanıyla ilgilenmez. Oscar her zaman sinemanın ideolojik yanıyla ilgilenir. Bakın hiç unutmadığım bir hadisedir. Benim de işte 20'li yaşlarda olduğum dönemde 11 Eylül meselesi yaşandı. Şimdi 11 Eylül'den sonra Amerika, o demokrasinin beşiği denilen, özgürlükler ülkesi denilen Amerika, ki hiçbir zaman öyle olmamıştır ama öyle denilen Amerika'da olağanüstü kararlar alınmaya başlandı. İşte insan hakları kısıtlanmaya başlandı. İşte Amerika özgürlükler ülkesi olma vasfını yitiriyor mu gibi yüksek sesle konuşmalar olmaya başladı falan. Bakın o yıl hiç beklenmeyen bir şey oldu. Amerika'da sinsi bir şekilde siyah beyaz ayrımı devam eder. Bunu herkes bilir ve kabul eder. Bakın o yıl hiç beklenmeyen bir şey oldu. Hiç kimsenin ödül almasını beklemediği bir kadın en iyi kadın oyuncu, bir erkek en iyi erkek oyuncu ödülü aldı. Hatta merak edenlere söyleyeyim, Halle Berry ile Denzel Washington aldı o yıl ödülleri ve gerçekten akademi ödülünü alacak hiçbir şeyleri yoktu, başarıları yoktu o yıl. Ama şunu ispat etti güya Amerika. Biz işte özgürlükler ülkesiyiz. Bakın siyahlara ne yaptık? İşte akademi ödülü verdik. Arkasından zaten bildiğiniz Obama hadisesi yaşandı. İşte bir siyahın hem de köken olarak bir Müslümanın Amerikan başkanı olması, işte öngörüsü olmayan, tarih bilgisi olmayan, dünyayı okuyamayan insanlar tarafından bir devrim gibi algılandı. Ama böyle olmadı. Obama'nın zalimden daha zalim olduğu ortaya çok kısa bir süre sonra çıktı. Yani baktığınız, şimdi şu açıdan lütfen bakalım istiyorum. Sinemadan toplumu, siyaseti, ekonomiyi hiçbir şey ayıramıyoruz. İster istemez ben sinemaya dair konuşurken tarihe dair de konuşuyorum, siyasete dair de konuşuyorum, ekonomiye dair de konuşuyorum. Bu arada tabii işte Amerikan başkanlarının niye Yahudilere bu kadar yakın durduğunu ya da durmak zorunda olduğunu da belki ayrı bir programda anlatabiliriz. Ama çok özetle şunu söyleyeyim. Hani diyor ya parayı veren düdüğü çalar diye. Amerika'da muazzam bir Yahudi lobisi var. Amerikan ekonomisi büyük oranda Yahudilerin elinde. Son dönemde Çin'e doğru her ne kadar bu sermaye akışı gerçekleşse de yine de Amerika'da çok etkililer. Ve bu Yahudi lobisi baktığınız zaman kimin Amerikan başkan adayı olacağına da karar veriyor. Ve ne söylemesi gerektiğine de karar veriyor. İşte bir Amerikan başkan adayı Yahudilere mesafeli olduğunu açıkladıktan bir hafta sonra işte Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması gerektiğini söylemek mecburiyetinde kalabiliyor mesela. Biz geri planda ne olduğunu bilemiyoruz. O nedenle parayı veren düdüğü yani Amerikan başkanlarını çalıyor, Amerikan sinemasını çalıyor. Biz de onları dinliyoruz. Onların uygulamalarına maruz kalıyoruz. İşte onların filmlerine maruz kalıyoruz. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Sonra isterseniz sonraki meseleye geçelim. Sinema sanatı Hollywood'dan ibaret değildir. Hatta Hollywood sanattan ibaret değildir. Hatta Hollywood'da sanat bulmak samanlıkta iğne bulmaktan da zordur. Hollywood bir sektördür. Sektörel herhangi bir şeyin sanat olması zaten mümkün değildir. Para kazanmak öncelikle yapılan işlerdir Hollywood sineması. Yani şunu diyemezsiniz. Son olarak hangi sanatsal aktiviteye katıldınız? İşte Steven Spielberg'ün şu filmini seyrettim. O bir sanat değil. O popüler bir iş. O Steven Spielberg ve onun yapım şirketinin para kazanmak için çektiği bir iş o. Onu seyrederek sanatsal bir faaliyet yapmış olmuyorsunuz. Burada önemli bir şey. Lütfen dünya sinemasını keşfetsin bizi seyreden arkadaşlarımız. Dünyanın bütün ülkelerinde. Bakın Kazakistan dahil, Afganistan dahil, Uruguay dahil. Dünyanın bütün ülkelerinde sinema sanatı vardır. Bizde olduğu gibi usta yönetmenler vardır ve çok iyi filmler vardır. Şimdi bu filmlere ulaşmak her zamankinden çok daha kolay. Girsinler bir Uruguay filmi seyretsinler. Girsinler bir Norveç filmi seyretsinler. Girsinler bir Sudan filmi seyretsinler. Hem başka diyarları görmüş olurlar, hem başka kültürleri tanımış olurlar, hem de gerçekten sanatla bir bağ kurmuş olurlar. Dünya sinemasını keşfetmeye çağırıyorum. Yeri gelmişken tüm sinema severleri.
Şimdi sinemanın hem ekonomik hem de politik sosyolojik gücünün farkına varan o Yahudileri nasıl bir lobi oluşturduğunu çok güzel izah ettiniz. Şimdi bir de iki büyük dünya savaşı ile beraber birçok Avrupalı sanatçı ve yatırımcı Amerika'ya göç ediyor ve birçok sinema şirketi kuruluyor. Şu an birçoğunu hepimiz de biliyoruz, ünlü isimler. Ve o zamanlardan bugüne de izlediğimiz İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan filmlerin neredeyse hepsi Holokost merkezli. Yani bu Holokost endüstrisi nasıl kuruluyor? Bu noktada Yahudi dünyası Holokost filmleriyle dünyaya nasıl bir imaj çiziyor hocam?
Şimdi Yahudi lobisinden evet bahsettik. Bunu inançsal olarak da biraz temellendirelim. Yahudiler şunu iddia ediyor. Yani Yahudi inancını bizim bilmemiz lazım. Her ne kadar içinde pek çok tarikatı, pek çok mezhebi, pek çok cemaati barındırsa da genel olarak Yahudiler şuna inanıyor. Dünyada seçilmiş bir ırk var. Yani ırkçılık, milliyetçilik, iblisin mesleğidir. İblisten türediğine inanan Yahudiler de bu mesleği devam ettirirler. İblis ne dedi? Ben ateşten yaratıldım dedi. Üstünlük, kendine buradan bir üstünlük çıkardı. Yani ilk ırkçılığı, milliyetçiliği ateş üzerinden iblis yaptı. Sonra Yahudiler dediler ki biz seçilmiş ırkız. Şimdi Yahudiler seçilmiş ırk olunca diğerleri ne oluyor? Seçilmemiş ırk oluyor yani bizler. Bizler Yahudilerin deyimiyle goyimleriz. Yani Yahudiler için yaratılmış insana benzeyen canlılarız. Gerçek insanlar Yahudiler, biz de insana benzeyen canlılarız. Bizim canımız, malımız, namusumuz, her şeyimiz Yahudilere helal. O 10 emir denilir mesela. İşte çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Onlar bir Yahudinin bir Yahudiye yapmaması gerekenlerdir. Yoksa bir Yahudi bir goyimin yani benim, bizim malımızı alabilir, bize yalan söyleyebilir, bize her şeyi yapabilir, bizi öldürebilir. Hani şey gibi düşünün, bugün maalesef üzülerek söylüyorum ama bazı insanlar bazı hayvanları öldürüyor. İşte son dönemde yaşanan işte hadiseler. Biz hapis yatmasını istiyoruz, hapis yatmıyor, değil mi? Ya da biz işte et yiyoruz. Yani şimdi o eti için kesilen hayvanlar için ceza alıyor mu insanlar? Almıyor, değil mi? Biz buna alışmış durumdayız. Allah bize o hayvanları yememiz için yarattı diye inanıyoruz. Ve sadece etinden değil, sütünden, derisinden, gerisinden, her şeyinden istifade ediyoruz biz bu canlıların. İşte Yahudiler de kendilerinden olmayanlara, yani goyimlere böyle bakıyor. Onlar Yahova der. Yahova goyimleri bizim için yarat. Biz onları etinden, derisinden, gerisinden, her şeyinden istifade edebiliriz. Geliriz evine el koyarız, toprağına el koyarız, işte karısına, kızına el koyarız, işte yalan söyleyebiliriz, faizle parasını alabiliriz gibi. Aslında faiz Yahudi şeriatında da haram ama bir Yahudi Yahudi'ye veremez gibi. Yani zina Yahudilerde de haram ama dünyadaki müstehcen film endüstrisi Yahudilerin elindedir. Çünkü kendilerinden olmayanlara bu filmleri sektörel olarak sunabilirler. Ama İsrail'de yasaktır yani bu filmlerin işte seyredilmesi ve gösterilmesi falan. Dolayısıyla biz goyimiz. Biz istesek de Yahudi olamayız. Yahudi doğulur. Seçilmek gerekiyor. Yahudi seçilmek. Doğarken seçilmek. Ama Yahudiler buna bir çözüm bulmuşlar. Ne yapmışlar? Masonluk diye bir tarikat oluşturmuşlar mesela. Yahudi olamayanlar Yahudi hizmetkar olabilsinler diye Masonluk tarikatı. Çok uzun bir bahis girmeyeceğim. Yahova'nın şahitleri. Böyle bir inanç sistemi var. En hızlı çoğalan inanç sistemidir Yahova'nın şahitliği. Bakın adı Yahova. Yahova'nın şahitleri. Hristiyanlıkta bir mezhep gibi çıkıp Hristiyanlığın içinde ayrı bir din halini almış. Evanjelistler bir tarikat gibi çıkmıştır. Sanki ayrı bir din halini almıştır Hristiyanlığın içinde. Baktığınız zaman Yahudilerin üstün olduğuna inanır evanjelistler. Yahova'nın şahitlerine baktığınız zaman onlar işte Yahudilerin seçilmiş olduğuna inanır. Seçkin olduğuna inanır. Armagedon'a inanır. İşte büyüğünden küçüğüne kadar. Rael diye Fransa'da işte bir yine sahte bir inanç sistemi çıkarmışlar 1960'lı yıllarda falan. Baktığınız zaman Davut Yıldızı var. Geçtik. Şey var. Bir başka inanç sistemi var bize de çok yakın İran merkezli. Babilik. Babilik. Merkezi İsrail'de. Rael'in şeyi, sembolü Davut Yıldız. Mesela Türkiye'de Dünya Kardeşlik Birliği diye bir yapılanma var. Merak edenler internetten sorgulayabilirler. Bütün sembolleri Yahudi sembolleri. Yani bunlar bütün ülkelerde yahut dünyanın geneline hitap edebilecek inanç sistemleri de oluşturuyor. Ve Yahudi olamayacak goyimlerin Yahudilere sempati duyması ve hatta hizmet edebilmesi için bu organizasyonlarla onları uyuşturuyor ve kendine hizmetkar hale getiriyor. Şu an Amerika'da evanjelistlerin sayısı yüz milyonlarla ifade edilir. Amerikan başkanı olmak için ön şart evanjelist olmak. Bakınız, Türkiye'de Yahova'nın şahitleri zehir gibi çalışıyor. Aynı şekilde Masonluk tabii ki. Zengin olmanın neredeyse ilk şartı. Dolayısıyla sizi zaten çepeçevre sarmış durumdalar. Ondan sonrası zaten çok kolay. Amerika'da yapım şirketlerini ya ele geçiriyor Yahudi lobisi yahut başka bir şey yapıyor. Parayla kontrol ediyor. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar en büyük tehlike komünizmdi. İşte bütün Amerikan sektörü, sinema sektörü komünizm karşıtı, antikomünist filmler çekiyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra İslam büyük bir tehlike oldu, değil mi? İslam düşmanlığı üzerine kurulu filmler çekilmeye başladı. Neden? Çünkü tamamıyla bu resmi ideolojinin bir yansıması olduğu için, tabii bu resmi ideolojinin dışında düşünen, sorgulayan ve üreten insanlar da var. Çok tanıdık. İşte Mel Gibson'dan bahsedeceğim, Sean Penn'den bahsedeceğim, bazı yönetmenlerden bahsedeceğim. Ama genel olarak iş şöyle yürüyor. Eğer siz dünya çapında bir yönetmenseniz, Holocaust filmi çekmemeniz mümkün değil. Araştırın, dünya çapındaki tüm yönetmenlerin mutlaka en az bir Holocaust filmi vardır. İstisnalar kaideyi kuvvetlendirir.
Hocam her yıl istisnasız hemen hemen her yıl Holocaust filminin çıkıyor olması da zaten hani dünyaya sunmaları da bu hedefin göstergesi.
Kesinlikle. Yani şöyle düşünün, adamın sinematografisine bakıyorsunuz, şey yok, tarih üzerine film çekmemiş. Aa, birden böyle mantar gibi bir film çıkıyor ortaya adamın sinematografisinde. Holokost üzerine çekilmiş. Holokost'un gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Bakın altını çizerek söyleyeyim. Bazı görüşlere göre Hitler'in zayıf, hastalıklı, sapık, azılı suçlu Yahudileri temizlediği, yok ettiği diyelim, bir süreç olduğu söyleniyor bazı güvenilir isimler tarafından. Bunun öyle yüz binlerle, milyonlarla değil, on binlerle ifade edilebilecek bir sayı olduğu dile getiriliyor. Ama bugün dediğim gibi araştırmak çok mümkün değil. Çünkü Avrupa'da acaba Yahudi soykırımı var mıydı diye sormak bile bir suç olarak kabul edilebiliyor. Bu Mel Gibson ve Sean Penn dedim ya, bunlar aslında işte Hollywood filmleri seyredenler bilirler. Önemli oyunculardır. Fakat biri 11 Eylül ile ilgili kısa bir film çekti, Sean Penn. Mutlaka seyredilmeli. 11 yönetmenin 11 dakikalık kısa filmi. Bu şekilde ararlarsa bulurlar 11 Eylül ile ilgili. Şimdi burada Champagne, Amerikan emperyalizminin yıkılışı olarak değerlendirmiş o 11 dakikalık kısa filminde. Yani ikiz kuleler yıkılıyor ve dünya aydınlanıyor Champagne'in filminde. Champagne'in başına gelmeyen kalmadı. Sonra geri adım attı Champagne. Mel Gibson'a gelelim. Mel Gibson Çile diye bir film çekti. Bakın bu çok enteresan bir örnektir. Çile, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın Yahudiler tarafından işkence çektirerek öldürülmesini anlatan bir film. Galiba Hazreti İsa'nın son bir günü anlatılıyor filmde. Ve özellikle bu işkence, zulüm sahneleri çok gerçekçi. Uzun uzun, uzun planlar. Hatta böyle işte kan tutuyor, şiddetten haz etmiyorsa seyretmesin seyirci. Ama yok ben alışığım seyrederim diyorsa buyursun seyretsin. Bence kesinlikle seyredilmeli. Çünkü aslında Mel Gibson bir Katolik olarak Yahudilere bakışını yansıttı. Yahudilerin bu filmde. Çile, Türkçe'ye öyle çevirdi. Şimdi Yahudiler biliyorsunuz muazzam işkenceler yapıyor Hazreti İsa Efendimiz'e ve işte nihayetinde olanlar malum. Hatta bununla ilgili bir fıkra anlatılır. Temel gitmiş bir Yahudinin boğazına çökmüş, işte öldürecek. Yahudi demiş ki ya ben sana ne yaptım? O da demiş ki ya sen bizim peygamberlerimizden Hazreti İsa'yı öldürmüşsün. Yok demiş ya ben öldürmedim. İşte onu diğer Yahudiler öldürdü. Ben bilmem demiş. İyi de 2000 sene önce oldu. Bana ne ben yeni duydum demiş. Temel. Bu hikayede olduğu gibi pek çok insan Yahudilerin Hazreti İsa'yı yaptıklarını bu filmde gördüler ve öğrendiler. Yahudiler inanılmaz kızdılar bu filme. Protestolar işte ama bakın düşünce özgürlüğü diyen en çok dünyada hatta ülkemizde de düşünce özgürlüğü diyenler Yahudilerdir ya da Yahudi sempatizanlarıdır. Zaten bence içi boşaltılan ve gerçekten duyduğumuz zaman tüylerimizi diken diken eden bazı kavramlar var. Ne demokrasi, ne insan hakları, ne işte kadın hakları, işte nedir hayvan hakları. Bunları diye diye din diye işte cinsiyet eşitliği gibi falan. Gerçekten o menfi emellerine toplumun geniş kesimlerini razı etmeye başladılar. Aynı şey bakın burada da karşımıza çıkıyor. Yahudiler tüm dünyada işte medyasıyla, sinemasıyla, işte sanat ortamlarıyla ve işte her şeyiyle demokrasiyi destekliyor gibi görünür. Ne oldu? Mel Gibson'ın bu filmini protesto etmeye başladılar. Mel Gibson geri adım atmadı. Mel Gibson'ı Hollywood'da yok ettiler. Bununla kalmadı. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Yahudi sinema sektörü. Peş peşe Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarını anlatan filmler piyasaya sürmeye başladı. Peş peşe Vatikan'da ve dolayısıyla Katolik kiliselerinde işte çocuk istismarları filmleri çekildi o dönemde. Avrupa'da da, Avrupa sinemasında da. Nasıl ama peş peşe ne oldu? Yahudiler Katoliklerden öcünü aldı. Bunu tabii sıradan seyircinin bilmesi, sıradan seyircinin anlaması mümkün değil. Ama ben diyorum ki bakın eğer iyi bir sanatçı olmak istiyorsa arkadaşlarımız, ne bileyim sinema okuyor olabilir, tiyatro okuyor olabilir, plastik sanatlar okuyabilir, mutlaka sosyopolitik bilmek zorundadır. Mutlaka. Sanat en ideolojik alanlardan biridir. Sosyopolitik bilmeden, siyasetten anlamadan, ekonomiden anlamadan, felsefeden, psikolojiden anlamadan sanat icra etmek, sanatı anlamak da mümkün değildir. Ne oldu? Ben o filmleri, bu Katolik Kilisesi ve işte menfi propagandayı görünce, görmeye başlayınca hemen mevzuyu anladım ve çevremdeki insanlara da anlattım. Bakın işte Yahudiler öcünü alıyor. O dönemde, hatta hiç unutmuyorum, tam o dönemde Costa Gavras diye önemli bir yönetmen vardır Avrupa sinemasında. Costa Gavras Amen diye bir film çekti. Film şunu anlatıyor. İşte güya işte Holokost oluyor. Yani Hitler işte güya soykırım yapıyor. Ve Vatikan'a haber veriliyor. Dönemin papası buna sesini çıkarmıyor. Film bunun üzerine kurulu. Merak edenler mutlaka seyretsin. Ben Costa Gavras'ı çok severim. Onun Missing filmi vardır, Z filmi vardır. Çok sağlam, sıkı yönetim diye çevrilen bir filmi vardır. Hatta bu üç filmi ben politik sinemanın en iyi örnekleri olarak anlatırım. Ve mutlaka seyrettiririm öğrencilerime de. Costa Gavras çok iyi bir yönetmen. Fakat paranın yüzü sıcaktır diye bir söz var ya. Artık oralarda ne döndüğünü bilmiyoruz. Hani güya emperyalizm karşıtı olan Costa Gavras bir baktık bir Holokost filmi çekti ama bu Holokost filmini Vatikan üzerinden çekti. Dolayısıyla şimdi ya para için Ya işte evanjelist olup, Yahova'nın şahidi olup, rayelci olup, mason olup, kendi inancınıza uygun olarak bu filmleri çekiyor da olabilirsiniz. Mesela masonluk demişken, masonluğun karanlık yüzünü anlatan Kubrick, gözü tamamen kapalı filmi çekti. O son film oldu. Bu filmde dediğim gibi masonluğun o karanlık dünyasını yansıttı. Sapasağlam adam, hiçbir hastalığı olmayan adam birden ortadan kalktı. Bir anda yok oldu adam. Ve bu arada gözü tamamen kapalı filmi bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Kurguda pek çok, evet, Kubrick'in çektiği sahneler konulmamış filme. Yani bu da çok güvenilir sinema otoriteleri tarafından söylenen bir şeydir. Yani söylüyorum ya, baktığınız zaman Yahudilerin bugün Türkiye ve dünya üzerindeki varlığı aslında ya korkutarak, sindirerek ya da parayla satın alarak yahut bu inanç sistemlerini oluşturup, hani Marx'ın bir sözü var, din afyondur diye. Ben bu söze katılmam ama bu sözden yola çıkarak ben bir söz söylüyorum. Din afyon değildir ama afyon olarak kullanılabilir. Yani siz bir insanı mason yaparak, Yehova'nın şahidi yaparak, işte rayel yaparak, işte evanjelist yaparak, mun tarikatına dahil ederek ne yapabiliyorsunuz? Bir Yahudi sempatizanı haline getirebiliyorsunuz ve bunun sinemadaki karşılığını da biz görüyoruz zaten.
Evet. Amaçları için sinemayı da ne kadar araçsallaştırdıklarının ispatı bu söyledikleriniz hakikaten hocam. Şimdi sinema marifetiyle İsrail aslında sözde işgalini dünyaya bir yandan kabul ettirmeye çalışırken bir yandan da Filistin halkının yaşadıklarını duyuran filmleri de konuşalım istiyorum. Onların sayısı ne boyutta? Şimdi Filistinlerin yaşadığı soykırım ve zulümlerin dünyaya duyurulması için yapılan işlere sinema dünyasından gelen dönüşler ne yönde? Filistin mücadelesi anlatan bu filmler dünyada kendine yer bulabiliyor mu hocam?
Valla ben bu soruya sinemadan hiç anlamayanların bile cevap verebileceği bir başka soruyla isterseniz
Tabii ki.
biraz cevap vermiş gibi olayım. Bugün sinema tarihine baktığımız zaman Hazreti İsa'yı anlatan kaç film çekilmiştir? Hazreti Musa'yı anlatan kaç film çekilmiştir? Peygamber Efendimiz'i anlatan kaç film çekilmiştir? Bir düşünelim. Cevap ortada zaten. Ortada inanılmaz bir uçurum var. Hani yakın olur birbirine. Hani üç eksik, beş fazla, öyle değil. Binlerle ifade edilen farklar var. Dolayısıyla biz sadece bu Filistin topraklarını işgal eden, işte benim İsrail terör örgütü ya da terör organizasyonu diye tanımladığım, tamamen işgal üzerine varlığını inşa eden bu yapılanmanın sinemadaki karşılığını konuşmayalım sadece. Bizim değerlerimizi yansıtan ne kadar iş var ki sinemada? Yani kaliteli ne kadar iş varı sorgulamıyorum. Yani nitelik değil, nicelik meselesini sorguluyorum. Kaç film var? Sayalım. Bir de o tarafa bakalım. Dolayısıyla çalışıyor mu çalışıyor. Yaptırıyor mu yaptırıyor. Ürettiriyor mu ürettiriyor. İnandırıyor mu inandırıyor. Fakat emperyalizme karşı bir bilinç oluşmaya başladı. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor artık. Ve Amerikan propaganda aracı olan Hollywood sineması ne yaparsa yapsın artık o kazan kaynamıyor. O tencerede yemek pişmiyor. O çark dönmüyor. Her an Amerika çökebilir mi? Çökebilir. Bazı dengeler var. İşte bunu bir süre engelleyen bazı dengeler var. Bu dengeler eğer sarsılırsa her şey bir anda tepetaklak olabilir. Ben yakın zamanda çok büyük değişimler bekliyorum. Sinemanın bunda etkisi var mıdır? Mutlaka vardır. Bugün sanat sinemasına baktığımız zaman tüm dünyada bir defa emperyalizme karşı toplumsal uyanışın yansımalarını görüyoruz. Ben dünya sineması seyrederim ve orada her yıl biraz daha fazla, biraz daha fazla sorgulayan filmler görüyorum. Bu toplumların sorguladığı, önce bireyin sonra toplumun sorguladığı anlamına gelir. İnternetin ve bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir çağda zaten siz gerçekleri insanlardan öyle yasaklayarak, kanunlar çıkararak falan şey yapamazsınız, kalıcı hale getiremezsiniz, engelleyemezsiniz. O yüzden Hollywood sineması da bir arayış içerisinde. Ne yapacağını ciddi ciddi düşünüyor. Yaklaşık 20-30 yıldır Uzak Doğu ve Orta Doğu sinemasından konu almaya başladı. Çekilen filmlerin işte yeni versiyonlarını Hollywood'da bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bu bazı dediğim gibi internet üzerinden sinema ve dizi platformları Amerikan ideolojisini ayakta tutmaya çalışıyor. Ama bütün bunlar geçici çözümler. Ben inşallah zaferin çok uzak olmadığını görüyorum ki bizim inanç sistemimizde umutsuz olmamız mümkün değil. Böyle bir hakkımız yok. Ve biz zafere inanıyoruz. Bu zaferin de mazlumların eliyle gerçekleşeceğini biliyoruz. Olan da hayır var. Yine söylüyorum, külfet olarak görünen her şeyin uzun vadeli bir nimet olduğunu da yaşayarak idrak edeceğiz inşallah.
Eyvallah hocam. Aslında ben bu son soruda sizin bir yazınız vardı. Filistin filmlerinin Filistin mücadelesini konu olan bir filmin ödül aldığını ve bu ödülün, şimdi unuttum kusura bakmayın filmin adını.
Yok yok, estağfurullah. Belki Magnaki'nin filminden bahsediyor olabilirsiniz. Çok iyi filmler yapıldı. Mesela Vaat Edilen Cennet çok önemli bir işti. 2005 yılında o kadar çok ödül aldı ki bence kesinlikle seyredilebilir. Efendim, onun dışında Cenin katliamını anlatan bir film yapıldı. Çok önemli. Mutlaka seyredilmeli. Çok güzel belgeseller yapılıyor. Bunlar mutlaka takip edilmeli. Ben belgesel sinemasını da çok önemsiyorum. Hatta El Cezire'nin bu video platformu üzerinden, internetteki video platformu üzerinden bir kanalı var. Orada bu meselelerle ilgili, yani Filistin meselesiyle, Orta Doğu meselesiyle ilgili çok sağlam Türkçe dublajlı belgesel filmleri var. Onu da bizi seyredenlere, onları tavsiye ediyorum.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür
Bir de
ediyorum.
mutlaka seyreden gençler içerisinde sinemaya gönül vermiş arkadaşlarımız var. Ümitsizlik yok, umutsuzluk yok, vehim yok, karamsarlık yok. Efendim, bugün Mustafa Akat, o da bir suikaste kurban gitti ve üstelik Kudüs'ün fethini anlatan bir film çekeceğim dedikten sonra suikaste kurban gitti. Kimdir Mustafa Akat? Çağrı filmini ve Ömer Muhtar filmini çeken bizim yüz akımız, nurlar içinde yatsın yönetmenimiz Mustafa Akat. Mustafa Akat da Suriyeli bir gençti. 150 dolar para koydu annesi. Eline Kur'an-ı Kerim verdi. Amerika'ya yolculadı. Amerika'da sinema eğitimi aldı. Hollywood'da bu işi öğrendi. Sonra Çağrı gibi, Ömer Muhtar gibi filmleri çekti. Bakın, yani binlerce, yüz binlerce insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Demem o ki, yani bizi şu an seyreden Ayşe'nin, Fatma'nın, Ahmet'in, Mehmet'in neden bir Mustafa Akat olmayacağını düşünelim ki? Ben yürekten inanıyorum. Eğer bugün bu programı şu dakikaya kadar seyretti yahut dinlediyse bir arkadaşımız, bu dinleyenlerden, bu güzel gençlerden, arkadaşlardan, dostlardan nice Mustafa Akatlar çıkar. O yüzden kesinlikle bizim inancımızda, geleneğimizde karamsarlık yok. Ne diyor? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın. 21 yaşında, değil mi? O, yani işte başarılamayacak bir şey. Bir çağ açıp bir çağ kapatıyor. Bu edebiyat değil. Bu gerçek. Hakikat bu. Dolayısıyla biz eğer Yahudiler başardı diyorsak bu bizim başaramayacağımız anlamına gelmiyor. Biz daha iyisini yaparız inşallah. Ben buna yürekten inanıyorum. Öğrencilerime de her zaman anlatıyorum. Ve bir tek genç dahi benim yanıma geldiğinde bir şey üretmek adına çok heyecanlanıyorum. Elimden ne gelirse de yapıyorum. Dolayısıyla biliyorum ki bizim camiamızda pek çok insan var bu şekilde gençleri yürekten elini taşın altına koyarak destekleyen. Biz sadece onlardan biriyiz. O nedenle ümit var olacağız ve üreteceğiz. Başka çaremiz yok.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Böylesi kıymetli, verimli bir sohbet için.
Sağ olun. Bayramınızı yeniden şimdiden
Çok teşekkür
kutluyorum.
ederim.
Hayırla kalın inşallah.
Evet kıymetli dinleyenler, bir podcastımızın daha sonuna geldik. Anadolu Ajansı podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.